Değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, hayırlı akşamlar diliyoruz. Evet, bu akşam da sizinle Medeniyet Coğrafyamız programında medeniyet coğrafyamıza dair konuları paylaşacağız ve telefon hattımızın diğer ucunda da Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt Hocam var. Kısıtlamalar sebebiyle kendisi stüdyomuzda bulunamıyor ve telefon bağlantısıyla bu yayını gerçekleştirmeye çalışacağız. Hocam, yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba.
Merhaba, hoş bulduk. Hayırlı iftarlar İbrahim Bey.
Çok teşekkür ediyoruz. Hocam, ilk olarak Ermeni tehcirinin yıl dönümü yarın 24 Nisan. Bunu konuşalım öncelikle. Hatta ABD'de bugüne kadar 24 Nisan gelince acaba başkanlar soykırım ifadesini kullanacak mı diye Türkiye'de de bir hassasiyet oluşuyor. ABD Başkanı Joe Biden'ın bu yıl soykırım ifadesini kullanabileceği yönünde açıklamalar yapılıyor, duyumlar ifade ediliyor. Bunu da konuşalım ama öncelikle bu tehcir meselesi nedir? Ermeni tehciri nedir? Bize anlatabilir misiniz? Sonrasında da Amerikan Başkanı soykırım ifadesini kullanır mı? Bu sorunun cevabını arayalım. Buyurun.
Elbette. Hani Anadolu'da bir söz vardır. Yavuz hırsız ev sahibini bastırır diye bir söz vardır. Şimdi bu tehcir hadisesinde Osmanlı arşivlerini Türkiye Cumhuriyeti Devleti attı bütün uluslararası araştırmacılara. Yani burada neler yaşanmış görülsün, duyulsun, bilinsin istiyor. Ama Ermeniler bunu kabul etmiyor. Fakat bu Osmanlı Ermenileri dediğimiz, yani 1915 tehcirinden sonra İşte Lübnan'a, oradan işte Fransa'ya, Amerika Birleşik Devletleri'ne, dünyanın yerlerine geçen Ermeniler biraz daha eğitimli, biraz daha ekonomik durumları iyi olduğu için STK'ları, yani sivil toplum örgütlerini etkileyebilme gücüne sahip olmuşlar. Basın yayın organlarında etkili olmuşlar. Siyaseti bir şekilde manipüle ederek sanki orada haklı olan taraf kendileriymiş gibi bir algı oluşturmuşlar ve maalesef bunu Avrupa'da, Batı'da birçok ülkede kabul ettirmişlerdir. Biz 1980 sonrasında etkili bir şekilde bu olaya basın, yayın ve üniversiteler olarak ağırlık verdik ama bunlar bizden daha önde mesafe almış durumdalar. Yani algı oluşturma ve kamuoyunu etkileme gücü bakımından. Tehcir olayının gerçek yüzünü de şöyle açıklayabiliriz. Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı askerleri mesela Çanakkale cephesi başta olmak üzere cephede savaşırken bölgedeki Ermeni işte Hınçak, Taşnak gibi bu çete örgütleri, nasıl ki bu Kıbrıs'taki EOKAL'ların yaptığı veya bugünkü PKK'ların yaptığı gibi köyleri basmışlar. Müslüman Türk ve Kürt köyleri de Kundak'taki bebeklere varıncaya kadar katletmişlerdir. Ve savaş sonrası cepheden dönen insanlar evlerinin yakıldığını, çoluk çocuklarının katledildiğini görünce ve bunu da işte İngilizlerin, Rusların kışkırtmasıyla oradaki Ermeni çetecilerin yaptığını öğrenince doğal olarak oradaki Müslüman ahalide de Ermenilere karşı bir infial oluştu. Ve devlet artık bu kan girince bunu önleyebilme adına Hamidiye alayları dediğimiz Abdülhamit zamanında kurulan askerlerin himayesinde Doğu Anadolu bölgesindeki Ermenileri ve bugünkü Suriye, Lübnan topraklarına zorunlu göçe tabi tutmuştur. Buradaki devletin aklı onları saldırılardan korumaktır. Ve yolda bir kısmı salgın hastalıklardan, bir kısmı da oradaki yerli ahali ve aşiretlerin bu kaç taktikleri sonucu yapmış olduğu saldırıdan bir kısım Ermeniler hayatını kaybetmiştir. Fakat Osmanlı ordusu bu insanları korumak istemiştir. Fakat sonuçta tehcir ettirilen insanlar hedefe ulaşmışlar. Bugün Lübnan'da hatırı sayılır bir Ermeni nüfusu vardır. Fransa'da, Amerika'da, Fransa'nın Marsilya, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinin kalburüstü zenginlerini Ermeniler oluşturmaktadır. Demek ki bunların hepsi öldürülmemiş, soykırımdan geçirilmemiş. Böyle bir hadise var ve bunu bütün dünya kamuoyunda sanki devlet eliyle yapılırsa bir şey soykırım olur ki Osmanlı askerleri bunları korumak istemiştir. Amerika Birleşik Devletleri ise her zamanki çifte standardıyla dünyada işte mesela Mısır'daki Sisi darbe yapar, eli kanlı Sisi diktatör değildir ama Ömer el-Beşir diktatör olabilir, Tayyip Erdoğan diktatör olabilir. Yani o kişinin kimin diktatör olacağına, kimin demokrat olacağına kendileri karar verdikleri gibi soykırım konusunda da sicili en karanlık olan Amerikalılar ki bugün Kızılderililerin neslini tüketmişlerdir. Hatta oradaki yerli yaban sığırı, bufaloların bile soyunu tüketmişlerdir. Sadece insanların değil, diğer nebatatı ve canlı hayvanların da neslini tüketen Amerikalılar bugün bize maalesef Ermeni soykırımı davasını bahane ederek demokrasinin kılıcı gibi bizim Türk siyasetini, Türk devletinin dış politikasını adeta bir baskı altına alabilmek adına bir unsur olarak ellerinde tutuyorlar. Yani her 24 Nisan'da bu gündeme geliyor. Türk dış politikacılara diyorlar ki işte bak bugün Senato onayladı, kongreden geçti ama başkan bunu kabul etmiyor gibisinden bir de kıyak yapıyormuş gibi de yapıyorlar. Yani soykırım diyorlarsa desinler, rahatlasınlar. Biz de diyoruz ki onlar da Kızılderili soykırım yaptı.
Sadece Kızılderili mi hocam? Afganistan, Irak, Suriye.
Yani yaşadıkları tabii, coğrafyadaki nesli tabii tükettiler. Onların zaten o zulümleri ayrı bir konu.
Evet. Sadece Amerika'da değil hocam, Fransa'da da Ermeni lobisi çok güçlü ve bu yönde kararlar aldırmak için her defasında fırsat kolluyorlar. Fransa'nın da geçmişi parlak değil. Cezayir'de yaptığı katliamlar, Ruanda'da yaptıkları değil mi hocam?
Hani halk arasında şöyle bir şey vardır. Hani dereden atlarken keçi koyuna diyor ki işte koyunun kuyruğu kalkınca işte senin oran gözüktü falan diye. Ama keçinin her zaman açıktır. Şimdi koyunla keçinin hikayesinde olduğu gibi yani kendilerinin sicilleri o kadar kabarık ki Osmanlı insanlığın bir huzur adasıydı. Yani Osmanlı'yı soykırımla ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti değildir bu Ermeni soykırım dedikleri. Yani Osmanlı'yı soykırımla suçlayabilmek akla ziyan bir davranıştır diye düşünmek lazım. O günün dünyasında, o günün coğrafyasında, o günün yaşanan böyle soykırımlarında, sürgünlerde yapılanlara mesela hala şu anda Akdeniz'de bile botları delerek insanları ölüme terk etmek de bir vahşettir, bir soykırımdır ama kimse bunu gündeme bile getirmiyor maalesef.
Evet. Peki hocam, ABD basını Biden'ın bu yılki açıklamasında soykırım ilan edeceğini duyurdu. Buna ihtimal veriyor musunuz? Eğer böyle bir ifade kullanılırsa Türk-ABD ilişkileri nasıl etkilenir?
Zaten bu F-35 kriziyle birlikte şimdi Amerika sanırım Türkiye'yi şuna zorluyor. Yani Rusya'nın veya Çin'in Çin'le olan, Rusya ile olan ihtilaflarında, Orta Doğu coğrafyasında epey bir zorlanıyor Amerika. Bu tür manevralar ve kanırtmalarla yani kendi yanında saf tutmaya zorlayan bir sıkıştırma faaliyetleri. Ama siz bir vidayı fazla sıkarsanız diş atar. Diş attığı zaman da daha bir daha da ondan sonra yar olmaz. Şimdi Amerika Türkiye'yi öylesine sıkıyor ki yani bir noktada diş atar ve Türk-Amerikan ilişkileri onulmaz yaralar alır, bir daha da yüzde bakılamayan hale gelebilir diye de düşünüyorum yani.
Peki hocam.
Eski Türkiye yok karşılarında.
Evet. Peki bir başka meseleyle devam edelim hocam. Çat'ta yakın bir zamandır çatışmalar yaşanıyor. Batı Sahra bölgesi yanılmıyorsam değil mi hocam? Hı.
Sahra altı bölgesi. Libya'nın hemen güneyinde.
Evet.
Yani
fakat
Mısır'ın güneyinde Sudan var. Hı-hı. Libya'nın güneyinde de Çat var.
Peki. Önemli nokta şu hocam. Çat Cumhurbaşkanı İdris Deby Itno çatışma bölgesindeydi ve bu çatışma bölgesinde yaralanıyor, daha sonra da hayatını kaybediyor bir cumhurbaşkanı, Çat cumhurbaşkanı. Çok enteresan bir hadise. Nasıl değerlendirmek gerekir hocam Çat cumhurbaşkanının çatışma bölgesinde yaralanarak hayatını kaybetmesini? Öyle, yani orada ne olup bitiyor, onu da bize anlatırsanız seviniriz.
Olayı düzgün bir şekilde masaya yatırmak lazım. Hatta buyurun, programa başlamadan Çatlı bir öğrencimle de görüştüm. Olayın ki babası da orada üst düzey bir kamu görevlisi. Dedim yani neler oluyor, ailenle görüştün mü? Yani biz, bir basına yansıyan vardır, bir de o halkın içerisinden gelen haber vardır. Şimdi Çat kuzeyi Sahra çölüyle kaplı. En güney kısmı ise o verimli sahil kuşağı içerisinde toprakların olduğu, hatta o verimli toprakların olduğu en güney kısmında petrol yatakları ve önemli madenler de var. Fakat orada Saralar diye nüfusun yaklaşık %20-25'ini oluşturan Hristiyan bir topluluk var. Animistler var. Ancak nüfusun %60 civarı bir oranlı Müslümanlar oluşturuyor Çat'ta. Yönetim de zaten Müslümanların elinde. Mevcut devlet başkanı da 30 yılı yakın bir süredir iktidarda idi. Şimdi geçtiğimiz günlerde de yapılan seçimde de büyük bir çoğunlukla %60-70 oyla tekrar seçilmişti. Daha seçimleri de bir hafta 10 gün bir süre.
Bir gün önce kesin sonuçlar açıklanmıştı hocam. Evet, yani, seçim sonuçları.
Şimdi burada insanın aklına acaba Müslümanlarla Hristiyanlar arasındaki bir din çatışması mı, etnik ve mezhebi bir çatışma mı diye akla geliyor. Dünya basınında da sanki öyle bir algı oluşturuldu. Halbuki o güneydeki Müslüman Hristiyanlarla bu işin hiç alakası yok. Animistlerle de alakası yok. Müslümanlar kendi aralarında kavga ediyorlar Çat'ta. Evet. Bu da iktidardaki mevcut yönetime artık git diyorlar. Yani niye git? Diyor ki artık 30 yıl oldu, istemiyoruz seni. Bir takım gösteriler. Hani mesela Türkiye'de de şu an Erdoğan yönetimine diyorlar ya işte 20 yıl oldu gibisinden. Bazı insanlara rahatlık batıyor zaten. Bu gösterileri engellemek için yapılan işte bu müdahaleler sonucunda hayatını kaybediyor. Yerine de zaten tekrar
oğlu geçiyor.
Bir konsey toplandı. Oğlunu vekaleten getirdiler. Şimdi etnik dini bakımdan böyle kozmopolit bir yapıya sahip olan ve en önemli maden enerji kaynaklarının ve tarım potansiyelinin olduğu o güney bölgesinde Hristiyan nüfusun olduğu bir ülkede Müslümanların aklını başına toplayıp bir şekilde asgari müşterekle birleşerek ülkeyi bir ve bütün olarak tutmaları gerekir. Ama bu kargaşadan istifade güneydeki Hristiyanlar da Güney Sudan'ın Sudan'dan ayrıldığı gibi Çat'tan ayrılırsa bunlar sadece çöl ve bozkırlarda deve çobanlığı ve hayvan beslerler. Orada Araplar, Fülaniler ve Saralar dediğimiz bu Hristiyan animist topluluklar vardır. Yani Arap Müslümanlar ve Sahra altının konar göçer Fülanilerin akıllarını başına toplayıp ülkenin bütünlüğünü bozmadan yani kişisel menfaatleri bir kenara bırakıp Çad'ı daha büyük kaostan önlemelerini temenni ediyoruz. Yani oradaki mücadele tamamen biraz daha menfaate dayalı kardeş kavgası diyebiliriz.
Evet, bu haberden önce Çat şöyle bir haberle Türkiye gündeminde yer almıştı hocam. 12 adet SİHA satın almak istediği duyurulmuştu Çad'ın Türkiye'den. Bu haberle gündeme gelmişti, bunu da belirtelim.
Evet, Türkiye ile ilişkiler de gayet sıcaktır şu an
evet.
Çad'ın.
Evet, Türkiye'de zaten taziyelerini iletti. 14 günde bir yas ilan edilmiş ülkede, bunu da belirtelim.
Evet. Yani gönlümüz Çad'ın milli bütünlüğünü koruması ve huzurunu, refahını arttırması. Bu Türkiye'nin de İslam dünyasına çıkarmadır.
Evet hocam. Teşekkür ediyoruz. Bir başka gelişmeyle devam edelim hocam. Daha önce geçen hafta da konuştuk. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Mısır'la Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmeye başladığını ifade etmişti. Bir heyetin, Türkiye'den bir heyetin Mayıs başında Mısır'a gideceğini, daha sonra da kendisinin Mısır Dışişleri Bakanı ile bir görüşme gerçekleştireceğini açıklamıştı. Bu hafta şöyle bir gelişme yaşandı hocam. AK Parti, Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır arasında dostluk grubu kurulmasına ilişkin meclis başkanlığına kanun teklifi verdi. Darbeden sonra bu dostluk grubu dağıtılmıştı, kaldırılmıştı. Bu gelişmeyi nasıl değerlendirirsiniz? Bir de teyit edilmeyen bir açıklama var. Mısır'daki İhvan'dan bir isme dayandırılıyor. Mısır'daki tutuklu İhvan mensuplarının serbest bırakılacağına dair bir haber yer aldı ama Mısır makamları tarafından teyit edilmedi ya da daha farklı kaynaklar tarafından teyit edilmedi. Böylesine bir iddia da ortada. Neler söylemek istersiniz? Buyurun.
Şimdi Mısır'la Türkiye arasında tarihi ve kültürel bağların geçmişi 1000 yıl öncesine kadar gitmektedir. Yani oradaki Turunoğulları, İşidiler, Memluklular ve Osmanlı yönetimiyle birlikte üst üste koyduğumuzda, yani 250 yıl Memluk dönemini, bir 300 yıllık Osmanlı dönemini koyduğumuzda, yani nereden baksanız 800-900 yıl, 1000 yıla yakın Türklerin idare ettiği bir coğrafyadır Mısır. Ve en son Kral Faruk da Türk kökenliydi, bu Cemal Abdülnasır'ın krallığı ortadan kaldırıncaya kadar bir dönemde. Mısır halkının büyük bir kısmı İhvan Müslümin teşkilatı başta olmak üzere sıradan Mısırlılar da Türkiye'yi ve Türk halkını gönülden sever iki kardeş ülkedir. Akdeniz'in biri kuzeyinde, biri güneyinde yer alan. Ancak Sisi'nin darbe yapmasıyla bu ilişkiler zehirlenmiş olmakla birlikte Türkiye yapılan işin uluslararası hukuka aykırı olmasından dolayı bir normal olarak darbeyi, darbeciyi protesto etti. Ancak Türkiye'nin dışında Batı dünyasından herhangi bir tepki gelmeyince Sisi'nin bu gayrimeşru yönetimi artık bütün dünya tarafından da artık anormalin normal gibi karşılanması sebebiyle yıllar geçti. Fakat bu süre içerisinde İhvan'ın büyük bir kısmı zindanlara tutuldu. Bütün siyasi sosyal hakları ellerinden alındı. Basın yayın organları kapatıldı. Ve Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerde hiç olmadığı kadar gergin hale geldi. Ancak bu Doğu Akdeniz'deki münhasır ekonomik bölge sınırlarının belirlenmesi döneminde herkes şunu gördü ki Türkiye ile Mısır'ın arasının açık olması iki ülkenin de menfaatlerini zedeliyor. Buradan başkaları kazanıyor. Ve bunu her iki tarafta gördü ve yavaş yavaş önce diplomatik kanallarla Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin en azından ekonomik bağlantıda canlandırılması. Acaba bu İhvan'ı nasıl etkiler? Türkiye'nin Mısır'la olan ilişkilerinin gelişme yönünde ilerlemesi, acaba oradaki İhvan hareketi ve oradaki Türkiye'ye karşı sempatiyle bakan İhvan'ın üst kademesi veyahut da sıradan insanlar bakımından nasıl görünüyor diye merak edilirse, onlar da Türkiye ile ilişkilerin düzelmesinden yana. Çünkü Türkiye'nin Mısır'la ilişkileri gelişirse bu yöneticilere söz söyleme ve İhvan'a karşı baskıları biraz daha hafifletilmesi ve siyasi sosyal hakların alınması konusunda Türkiye'nin Mısır yönetimi üzerinde etkili olabileceği düşünülüyor ve ilişkilerin geliştirilmesi onlar adına da sevindirici ve olumlu karşılanıyor.
Peki hocam. Bu değerlendirmeyle bu bölümü noktalayalım. İkinci bölümde tekrar birlikte olacağız. Değerli dinleyenlerimiz, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla sohbetimize devam edeceğiz. Kısa bir ara verelim. Akabinde tekrar birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın. Değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında yeniden birlikteyiz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla telefon bağlantısıyla medeniyet coğrafyamızdaki gelişmeleri konuşmaya devam ediyoruz. Hocam tekrar merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar.
Teşekkür ediyoruz hocam. Şimdi Kafkaslar'da, daha doğrusu Karadeniz'de gerilim had safhaya ulaşmıştı. Yeni gelen bilgilere göre Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu yapılan tatbikatlarla amaçlara ulaşıldığını ve artık askerin geri çekileceğini duyurdu ve 1 Mayıs'a kadar da bu çekilmenin gerçekleşeceği ifade edildi. Çünkü Rusya Ukrayna sınırına bir yığınak yapmıştı ve orada tatbikat gerçekleştiriyordu. Rusya'nın bu adımının arkasında ne var? Her şey normale dönüyor mu sizce? Donbas'taki gerilim normalleşiyor mu? Buyurun.
Şimdi olayın görünen veçesinin bir de perde gerisinde neler yaşanıyor ona bakmamız lazım. Yani Rusya neden bu kadar celallendi? Yani on binlerce hatta yüz binlerce askeri o bölgeye yığdı ve kırmızı çizgisi olarak ilan etti. Ukrayna neye güvenerek Rusya'ya kafa tuttu? Çünkü Donbas bölgesi taş kömürü, demir çelik sanayinin olduğu, gayri safi milli hasıla olarak Ukrayna ekonomisinde önemli bir yere sahip olan bir bölge. Tarım olarak da önemli aynı zamanda. Fakat burası kadim bir Rusların yaşadığı bir coğrafya. Yani sınırlar her ne kadar Ukrayna içerisinde gösterilmiş olmakla beraber orada yaşayan insanlar Rusça konuşuyorlar ve Rus kökenliler. Zaten Ukraynalılarla Ruslar da küçük farklar var. İşte Slav Ortodok Hristiyan olmakla birlikte. Yani orada insanlar kendilerini Ukrayna'ya değil Rusya'ya ait hisseden kişilerden oluşuyor. Ve Ukrayna, Avrupa Birliği, NATO gibi Batı yanlısı bir takım kurumlara üye olma noktasında bir takım girişimlerde bulunduğunda Rusya'da onlara biraz yürümeleri konusunda cesaret veriyor. Ve olayın temeli bu. Eğer Ukrayna bu NATO ve Avrupa Birliği sevdasından vazgeçip bağımsız devletler topluluğu ailesi içerisinde bir üye olarak varlığını sürdürmeye karar verirse zaten bu kriz kendiliğinden çözülmüş olur. Ancak şu anda Ukrayna'da şeyini gördü, boyunun ölçüsünü aldı. Arkanda duruyoruz diyen ne Amerika'nın ne Avrupa Birliği'nin Rusya'nın hışmı karşısında Ukrayna'ya çok da fazla askeri ve ekonomik yardım yapmayacağını, bir takım vaatlerin sözde kalacağı görülünce apar topar Ukrayna Devlet Başkanı, Dışişleri Bakanları Rusya ile görüşme isteğinde bulundu. Ve bunun neticesinde de Rusya birliklerini geri çekeceğini söyledi. Ancak bu gerilimin iki şekilde biteceğini söyleyebiliriz. Birincisi, dediğim gibi Batı yanlısı duruşundan vazgeçer mi? Çok zor bir hadise Ukrayna'nın. Ancak Rusya'da Avrupa Birliği ile flört eden bir Ukrayna'ya Donbas bölgesini bırakmayacağını da burada söyleyebiliriz. Yani bu bugün olmasa yarın Kırım'ın akıbeti ne olduysa Donbas'ın da aynı şekilde. Yani Batı ile entegre olan bir Ukrayna olacaksa bu bölge Rusya'da kalacaktır. Yani bu 2-2-4 bu hikayenin sonu kesin bu şekilde bitecektir. Bundan emin olabilirsiniz. Yani Ukrayna Avrupa Birliği ve NATO'ya girişimde bulunur ve bu işin başlangıcı prosedürü ilerlemeye başlarsa kesinlikle Donbas bölgesinde Rusya işgal eder ve ilhak eder yani.
Evet hocam. Peki, gelişmeleri takip edip göreceğiz. Bir başka konuya geçelim hocam. İran ve ABD arasında sular duruluyor gibi nükleer anlaşma konusunda ABD'nin Başkan Joe Biden'ın İran'a karşı gerçekleştirilen yaptırımların yumuşatılacağı sinyalini verdiği ifade ediliyor. ABD ve İran hattında neler yaşanıyor? Bunu sizden dinlemek isteriz.
Şimdi uranyum zenginleştirmek konusunda İran bu ambargo sürecinde belli bir mesafe kat etti. Ve işte dünya kamuoyuna da işte 10 kat 20 kat eskiye nazaran daha fazla uranyum zenginleştiriyoruz gibi beyanatlar vermeye de başladı. Bunun ne kadar doğru, ne kadar hamaset, bunu bilemiyoruz. Ancak bunun bu şekilde söylenmesi İsrail'i çok tedirgin ettiği için İsrail, İran'ın nükleer sistemlerinin Birleşmiş Milletler denetiminde kontrol edilmesi veyahut da işte uçaklarla bombardıman edilmesinden yana, işte Biden yönetimi de bu silahlı bir çatışma yerine Birleşmiş Milletler denetimine açılarak bu uranyum zenginleştirme hadisesinin durdurulmasını ve buna karşılık da ambargolarda bir takım yumuşatılmaya gidileceğini söylüyor. Çünkü İran biliyorsunuz uluslararası bankalarla işte bizim bu havale EFT dediğimiz bu para transferlerini yapamıyor hala. Dolayısıyla İran neyi alırsa bunu durdurur. Amerika ne kadar ambargoyu gevşetecek? Bu biraz pazarlıkla ilgili bir konu ama her iki tarafta bakalım diyor, elinizi bir görelim. Yani neyin karşılığında ben durduracağım veyahut da Amerika ambargoları daha da arttırırsa İran buna ne kadar dayanır? Bunlar tamamen hesap kitap. Önümüzdeki günlerde bir satranç oyunu gibi devam ediyor. Önümüzdeki haftalarda bu konuları yine konuşmaya devam edeceğiz gibi gözüküyor.
Peki hocam. Hocam geçen haftalarda da konuşmuştuk. Esed rejimiyle PKK-YPG arasında Kamışlı'da çatışmalar yaşanıyor denilmişti. Yine sıcak çatışmalar bu hafta da devam etti ve bu konuda yine Rusya'nın arabulucu olduğu ve her iki tarafı da yatıştırmaya çalıştığı ifade edildi. Hatta ABD'den de bir açıklama var. Bu konuda müttefikleri PKK-YPG'ye destek olacaklarını ifade etti. ABD Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkili. Kamışlı'da yaşananları nasıl değerlendirirsiniz? Hakikaten sıcak çatışmanın bir hayli sıcak olduğu, hararetli olduğu ifade edildi. Buyurun.
Fırat'ın doğusunda Haseke vilayetinin bir ilçesi konumunda olan ve Türkiye sınırına yakın bir noktada bulunan Kamışlı, bak isminden anlaşılan gibi Kamışlı olduğuna göre sulak, nimbit evet. bir yer. Yani o coğrafya kumun, çölün olduğu bir yerde Kamışlı bir yer. Yani toprağın, suyun bereketli olduğu bir yer. Ayrıca petrol kaynakları bakımından da zengin. İşte bu bölgenin YPG'nin elinde olması Esad rejiminin kabul edebileceği bir şey değil. Yani şu anda aşağı yukarı Türkiye'nin rejimin, YPG'nin elinde tuttuğu yerler stabil hale gelmeye başladı son bir yıldır. Rejim ise ayakta kalabilmek için, askerine maaş verebilmek, halkının karnını doyurabilmek için petrol ve su kaynaklarına ulaşması gerekiyor. Bugün Suriye petrollerinin ve su kaynaklarının Kahire ekseriyetini Amerikan destekli PKK-YPG'liler oluşturmuş oldukları oradaki bir defakto bölgede kontrol ediyorlar. Ve tankerlerle bu çıkarılan Suriye petrolleri Irak üzerinden dünya pazarlarına gönderiliyor. Yani Türkiye bu petrolleri satın almış olsa teröre destek veren, terörü finanse eden ülkeler listesinde hemen kara listeye girer, ambargolara maruz kalır. Ama bunu Amerika yapıyorsa hiç de bir problem olmuyor. İşte programımızın başında konuştuğumuz olayın bir örneğini de burada görüyoruz. Yani Amerika bal gibi terör örgütüne silah veriyor. Suriye'nin, yani biz Türkiye olarak rejimle şu anda her ne kadar ilişkilerimiz kötü olsa da Esad rejiminin gitmesini istesek de ama şu anda yani Suriye'nin mevcut hükümetinin kendi topraklarındaki petrol ve su kaynaklarını bir terör örgütü Amerikan askerinin desteğiyle gasp ediyor ve bunu durdurmak istiyor rejim. Zaman zaman bir takım ataklarda bulunuyor ama Amerikan Hava Kuvvetleri bunları çok ağır bir şekilde bombardıman ederek rejim güçleri böyle onlarla yüzlerle ifade edilen kayıtlar verip geri çekiliyor. Bu nereye kadar gider? Onu da bekleyip göreceğiz.
Evet hocam, Amerika'nın terör örgütüne verdiği destekten bahsettiniz. Sadece Amerika değil, bu hafta bir skandal görüşme gerçekleşti. İsveç Savunma Bakanı terörist başı Ferhat Abdüşahin ile online olarak bir görüşme gerçekleştirdi. Bunun üzerine İsveç Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı. Bu İsveç'in PKK terör örgütüne yönelik ilgisi nereden kaynaklanıyor? Onu da soralım size.
Şimdi şöyle, Konya'nın Kulu ve Cihanbeyli ilçesinden o Kürt kökenli vatandaşlarımızdan ilk İsveç'e gidenler vardır. Yani İsveç'teki ilk Türk işçiler, mesela Almanya'ya, Hollanda'ya, Fransa'ya giden, mesela Belçika'dakilerin çoğu Afyon Emirdağlılardan oluşur gibi. İşte Norveç'tekiler, Konya, Beyşehir'de gidenler çoğunlukta. Bu İsveç'te de bu Kulu Cihanbeyli bölgesinde Kürt kökenli insanlar var. Oradaki yöneticilerle iyi ilişkiler geliştirmişler. O da ilk Kürt Enstitüsü falan onlar zamanında kuruldu. Ve verdikleri mesaj şu.
Evet.
Suriye'de DAEŞ'i gösteriyorlar. Oradaki El-Kaide'yi bilimum işte terörist grupların içerisinde bunların seküler, laik bir yapı oluşturmak istediği mesajını veriyor. Bu Avrupalıların kulağına çok hoş geliyor. Yani buradaki anahtar sözcük Kürt olmaları, Türk olmaları, Arap olmaları değil. Laik, seküler bir sistem kurmak istiyoruz diye Avrupa kamuoyuna bu mesajı veriyorlar. Ve bu YPG'nin, PKK'nın silahlandırılması, bütün Avrupa Parlamentosu tarafından desteklenmesinin en önemli unsurlarından biri bu. İkincisi de İsrail ve Siyonist lobinin burada kurulacak bir yapının bu bölgedeki Irak, İran, Türkiye gibi ülkeler tarafından istenmeyeceği ve mücadele alanı oluşturacağı için İsrail'in bir nefes almasına sebep olacak ve İsrail'in lehine olduğu için ayrıca bir ikinci bir destek almasının sebebi olarak söyleyebiliriz. Yoksa yani onların etnik aidiyetiyle alakalı bir durum değil.
Peki hocam. İsrail demişken oradan devam edelim hocam. Malumunuz her Ramazan ayı geldiği zaman İsrail'de bir çığırından çıkma, Müslümanlara yönelik zulmünü daha da bir artırma görüyoruz. Yine bu yılda Ramazan'la birlikte İsrail kudurmuş durumda tabiri caizse. İlk olarak Gazze'ye hava saldırıları düzenledi. Şu sıralarda da Mescid-i Aksa'da, Şam kapısında Filistinlilere yönelik orantısız ve aşırı güç kullanarak onları plastik mermilerle yaralıyor, gözaltına alıyor ve Yahudilerle Filistinliler arasında yer yer çatışmalar yaşanıyor. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Her Ramazan'da İsrail'in bu kudurmuş halinin açıklaması nedir? Nasıl izah etmek gerekir? Neler söylersiniz?
Müslümanların teravihte ve Ramazan ikliminde bir araya gelmeleri, belli bir görünür kalabalık oluşturmaları İsrail'in özellikle Mescid-i Aksa çevresinde, Doğu Kudüs'te böyle bir görünür olmalarını bir türlü hazmedemiyorlar ve provokatif hareketlerde bulunuyorlar. Yani Mescid-i Aksa'nın içerisine o fanatik Yahudileri getirip slogan attırıyorlar. Yani adeta yangına körükle gidip benzinle gitmek gibi oradaki Filistinli gençlerin protesto etmesini bahane edip kutuplamalar ve bir takım işte arbedeler yaşanıyor. Sanki başlangıçta Filistinliler böyle bir şey yapıyormuş gibi. Halbuki Mescid-i Aksa'nın içerisinde o mübarek Ramazan ayı içerisinde fanatik Yahudilerin girip orada sloganlar atması üzerine Filistinli Müslüman gençlerin buna tepki göstermesi suç oluyor. Yani olayın özeti bu.
Evet. Peki hocam, bir başka gündem başlığı. Çin'in Uygurlu Türklere yönelik zulmü bugünlerde yine farklı açılardan gündeme geliyor. İngiltere parlamentosu Çin'in Uygur Türklere yönelik baskı ve uygulamalarını soykırım olarak tanımlamış hocam. Bir başka gelişme de İnsan Hakları İzleme Örgütü Çin'in Uygurlara karşı insanlık suçu işlediğini belirtmiş ve Türklere sistematik olarak, Müslüman Türklere sistematik olarak zulmediyor Çin diyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü Çin Direktörü Richardson. Bu gelişmeleri nasıl okumak gerekir ve gündeme gelen Çin zulmü yeterince karşılık buluyor mu dünyada, bunu da konuşalım.
Şimdi fotoğrafı doğru okuyalım. Çin, Doğu Türkistan'da Uygurlara zulüm yapıyor. Bu dünya kamuoyunda yer yer gündeme geliyor ve İngiltere'nin, Amerika'nın, Batılı yayın organlarının verdikleri haberin eksiği var, fazlası yoktur. Yani bu konuda bir problem yok. Yani Çin'in zulüm yaptığına, oradaki Müslümanlara karşı olan baskısı konusunda hiç kimsenin aklında bir kuşku olmasın. Ancak olayın bir diğer boyutu önemli. Bizim programımızın da formatı ona göre. Nasıl ki Donbas bölgesinde Rusya'nın oradaki ayrılıkçıları harekete geçirip arkasından da yüz binlerce askerini oraya dizdiğinde Ukrayna'yı haklı bulan, Ukrayna'nın arkasında olduğunu söyleyen kesimlerin ortalıkta gözükmediği gibi işte Çin'in zulmünü dünya gündemine getiren İngiliz BBC olsun, CNN olsun, uluslararası ajanslar olsun, yani Çin kılıcı çekip meydana çıktığında hiçbiri Uygurların yanında olmayacaktır. Yani baskı, zulüm daha da katmerlenecek, artacaktır. Yani Çin'le olan hesaplarında Çin'i biraz daha siyasi yönden köşeye sıkıştırmak için maalesef Uygurları bir meze halinde kullanan Batı medyasına güvenerek Uygurların plan yapmamaları gerektiğini, her an ortada bırakılabileceğini de bilmekte fayda var.
Yani evet hocam.
Onların bak Batı bizim arkamızda diyerek hesap yapmaması gerekiyor. Çin zalimdir, zulüm yapıyor ve en ufak bir kıpırdanma olduğunda da bu zulmü katmerli bir şekilde arttıracağından kuşku duyulmasın.
Evet. Hocam tabii bir taraftan İsrail zulmü, bir taraftan Çin zulmü devam ediyor, olan Müslümanlara oluyor. Ama bir taraftan da mülteci krizi, mülteci dramları yaşanmaya devam ediyor maalesef Akdeniz'de, Libya açıklarında. Birleşmiş Milletler şu son günlerde 172 düzensiz göçmenin hayatını kaybetmiş olabileceğini bildirdi. Hatta şöyle biraz daha genişletirsek, birkaç haftaya bakarsak Birleşmiş Milletler toplamda 500 mültecinin Akdeniz'de boğularak can verdiğini ifade ediyor. Bu mülteci dramına dair dünyanın sessizliği, dünyanın sırtını dönüp adeta kulaklarını tıkaması nasıl değerlendirmeli hocam?
Şimdi geçen eve gelirken radyoda şöyle bir haber vardı. Hollanda, İsviçre gibi ülkeler mülteci kabul etmek konusunda sözlerini yerine getirmiş. İşte bir tanesi 10 kişi, diğeri de 100 kişi almayı kabul etmiş. Şimdi rakamlara bakın. 10 kişi, 100 kişi.
Evet.
Bir ülke, Hollanda gibi bir ülke 100 kişiyi kabul ediyor. Yani bu Yunanistan'ın o kamplardaki vesaire. İşte Almanya'da diyor ki en fazla ben kabul ediyorum mülteciyi. Şu anda kendi ülkelerine gelmemek kaydıyla Akdeniz'de 1000 tane, 2000 tane, 10.000 tane mülteci botu batmış veya batırılmış olsun, çok da umurlarında olmayacağını bilmemiz gerekiyor. Yani onlar için en büyük milli güvenlik tehdidi olarak mültecilerin kendi ülkelerine ayak basıyor olmasıdır. Eğer Akdeniz'de ölüyorlarsa varsın ölsünlerdir. Yani tek dişi kalmış canavar, işte Batı'nın medeni uygar dediğimiz insanların zihniyeti maalesef bu. Yani kendi ülkelerine gelip mülteci olmaktansa Akdeniz'de botları bir şekilde fanatikler tarafından batırılmasına bile gelişim açacak durumda Batı kamuoyu maalesef.
Maalesef hocam. Evet, şu mübarek Ramazan ayında, mevsiminde nerede bir Müslüman mağdur, mazlum, hatta Müslüman olmasına da gerek yok. Nerede bir mağdur, mazlum varsa Rabbim onlara ferahlık versin diyelim hocam. Bu duayla programımızı noktalayalım. Buyurun, son sözü size bırakayım.
Dünyanın dört bir yanında, başta Dahi Vakfı olmak üzere Diyanet'in ve bütün STK'larımızın açmış olduğu iftar sofralarını görüyoruz. Ve milletimizin ne kadar kadirsinaz olduğunu buradan anlıyoruz. Ve Türkiye'nin Türkiye'den ibaret olmadığını, Uganda'dan Somali'ye, Senegal'dan Arakan'a, hatta Haiti'ye kadar olan bölgelerde Ramazan sevincini yaşıyor ve yaşatıyor olmak bakımından da böyle bir ülkenin vatandaşı olduğumuz için de Rabbime hamd ediyorum. Allah bu milleti aziz eylesin diyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Amin diyoruz hocam. Allah razı olsun. Bu hafta da programımızın sonuna geldik. Değerli katkılarınız için size bir kez daha teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum hocam. Sağ olun.
Hayırlı akşamlar. Teşekkür ediyorum.
Değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla medeniyet coğrafyamıza dair önemli başlıkları konuşmaya çalıştık. Böylelikle programımızı noktalıyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.